أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ruh terbiyemizin 7. dersime, 7. dersine geldik. En son mücahadenin merhalelerini anlatmıştık. Kişi önce iman esaslarına inanır. Mücahade yapmak isteyen insan evvela inancını sağlamlaştırır. Ondan sonra farzları yapar. Sonra nafileleri yapar. Sonra kendisini mücahadenin rükünleri dediğimiz şeylere alıştırır. Yani az yeme, az konuşma, az uyuma ve bazen de yalnız kalma, uzlet. Kendisini bu mücahadenin 4 rüknüne alıştırır. Ondan sonra bunlar yapınca acaba durumum ne oldu deyip şöyle geriye döner, bir bakar, kendisini tahlil eder. Hastalıklar nelerdir? Onları teşhis eder ve tedavi yoluna gider. Yani bunları yapınca inanç, farzlar, nafileler ve mücahadenin rükünleri yerine gelince insanın bütün hastalıkları tedavi olmuyor. Onun için bunları yaptıktan sonra dönüp bakmak gerekiyor yani. Hangi hastalık kaldı? Bunları anlatmıştık ve bu merhalelerden dördüncüsü olan mücahadenin rükünleri, bunları da uzlet ile anlatmaya başlıyoruz. Uzlet bazen farz olur, bazen vacip olur, bazen mekruh veya haram olabilir. Bunların dışında da bazen mübah veya müstahap olabilir. Duruma göre yani. Daha evvel de söylemiştim. Evlilik nasıl ki herkes aynı değil. Kimine farz, kimine vacip, kimine sünnet, kimine mekruh, kimine de haram. Olduğu gibi bu da böyle. Yani bir kenara çekilmek bazen, eğer kişinin mertebeler kat edebilmesi, bir takım şeylerin farkına varabilmesi, yükselmesi için şart olmuşsa yahut haramlardan kendini koruyabilmesi için şart olmuşsa, bu durumda kişiye uzlet vacip veya farz olabilir. Tabii ki bu durumda da yine bir farzı terk etmek gibi bir durum ortaya çıkmıyorsa, yani uzlete çekilmiş fakat bu arada yapması gereken anın vacibini yapmıyor, sadece bir kenara çekilme isteğiyle bunu yapıyor, ya da işte yükselme isteğiyle bunu yapıyor, ya da işte nefsini ıslah isteğiyle bunu yapıyor, ama bir taraftan da bir farzı terk ediyor ise bu durumda tabii ki uzlet caiz olamaz. Bir farzın terkine sebep olan uzlet haram olur. Sünnetlerin terkine sebep oluyorsa mekruh olur. Bunların terkine sebep olmuyor ise ve kişinin manevi gelişimine katkısı olacaksa, bu durumda o kişi için müstehap olur. Eğer kendini nefsini ıslah edebilmesi için başka çare yoksa, mesela diyelim ki çok konuşma hastalığı varsa, amelden çok konuşmayı seviyorsa, yalnız kalmaktan çok insanlarla beraber olmayı seviyorsa, bu da bir kalbi hastalıktır. Bundan kurtulabilmek için hastalığın üzerine gitmek icap eder. Bir takım manevi hastalıklardan kurtulabilmek için insanın onun üzerine gitmesi gerekir. üzerine gitmeden ondan kurtulmak mümkün değil. Kaçmak suretiyle o hastalıkları geçmeyecektir. Hastalık ne istiyor? Nefis ne istiyor? Onu yapmak suretiyle o hastalık geçmez. Onun istediğini vermek suretiyle hastalık geçmez. Onun istediğini vermemek suretiyle, nasıl ki mesela esrara alışmış, eroine alışmış bir insan, eroin verdikçe o ondan kurtulamayacaktır. Yani çıldıracak belki ama onu vermeyecek doktor yani. Belki önceleri azaltacak, ondan sonra tamamen kesecek. Tamamen kestiğinde belki de adam çıldıracak hale gelecek ama bu işin başka çaresi de bulunamamıştır. Yani iradesini kullanmak zorunda. Üzerine gitmek zorundayız yani. Hastalığın tedavisinde hastalığın üzerine gitmek önemli bir yöntem yani. İşte demek ki çok konuşma hastalığı olan, gevezelik, boş konuşma hastalığı olan, sürekli insanlarla beraber olmayı seven, yalnız kalmayı sevmeyen, Allah'la birlikte olmaktansa insanlarla birlikte olmayı tercih eden bir insan ise, o durumda bunun da tabi üzerine gitmesi lazım, yalnız kalması lazım yani. Yani başka türlü bu hastalıktan kurtulamayacaktır. Benim bu davada koşturan, bilhassa da hoca olarak görev yapan insanlarda ekseriyetle gördüğüm bu olmuştur. Yani yalnız kalmaktan ziyade insanlarla beraber olmayı sevmektedirler. Ve amelden ziyade konuşmayı sevmektedirler. Bu bir tecrübe tabi yani. Bu benim gördüğüm bir şey. Bu tedavi edilmezse az amel çok kelam eden bir cemaat ortaya çıkar. Ameli az, kelamı çok olan bir cemaat ortaya çıkar. Ve bu işin çözümü ise belki böyle bir süreliğine uzlet herkes için, belki kademe kademe, merhale merhale birçok insan için lazım. Yani bir kenara çekilip itikaf gibi, ki itikafta da zaten uzlet manası vardır. Mağaralarda ruhbanlık İslam'da kaldırılmıştır ama itikafta, mescitte insanların içinde ama yalnız, yani çok konuşmuyor. Fakat toplumun dışına da çıkmıyor. Çünkü toplumun dışına çıkınca insan kabalaşır, bedevileşir. Arapçada vahşileşmek denir buna. Mesela vahşi kelimesi bizde manası kötü de, ama esas kelime Arapça olduğundan Arapçadaki manası önemli olan. Yani böyle yalnız kalmak manasında. Vahşi hayvanlar yalnız hayvanlar olduğu için onlara vahşi denilmiş. İlla da yırtıcı olması da gerekmiyor yani. Ama bizde kullanılışı daha çok yırtıcı manasında kullanılıyor. Mesela bir geyik yırtıcı değildir ama o da vahşidir aslında. Yani sonuçta yalnız yaşamaktadır ve uzak yaşamaktadır. Bu şekilde bir hayat insanı vahşileştirir. Toplum insanı olmaktan çıkartır. Onun için o tarzda bir ruhbanlık kabul edilmemiştir. Ama itikaf şeklinde yine toplumun içerisinde. Çünkü toplum insanı törpüler. Çok böyle ifrata gitmesini engeller. Bazen insan bazı anlarda ifrata gidesi gelir yani. Çok takva olmak ister güya. Halbuki takva o değildir aslında. Fakat o öyle zanneder. İfrata gidesi gelir. İşte toplum onu o sırada frenler. Aslında toplumun bazen böyle faydası olur yani. İnsanın haramlara girmesine engel olur. Bazen haramlara sokar. Yani içinde bulunduğun topluma göre değişir bu. İyi bir toplumun içerisinde ama bir kenarda durmak suretiyle, tabi çok uzatmamak şartıyla. Çok uzattıkça, geçen de temas etmiştim, tembellik zuhur eder. Bir hastalıktan kurtulacağım derken ikinci bir hastalığa, daha beş beter bir hastalığa tutulur. Belki boş konuşmanın bu kadar zararı yoktur yani. Tembellik kadar zararı yoktur. Yani insan tembelleştiği zaman artık farzları bile terk etmeye başlar ileride. Tabi farz deyince illa aklınıza namaz gelmesin yani. Allah için yapılması gereken bir sürü faaliyet var. Bunlar da kişiye icabında farz olmaktadır. Onlardan uzak durur, rahatı tercih eder. Ve insanların içerisinde huzur bulamadığını, mutlu olamadığını söyler. Halbuki biz huzuru değil, Allah'ın rızasını aramalıyız. Yoksa bir kenarda durmak, diyelim ki daha çok huzur veriyor. Fakat Allah ondan razı değilse, Allah bir şeyler yapmamızı istiyorsa, dolayısıyla biz huzuru değil de rızayı aramamız lazım. Demek ki kişinin durumuna göre yani, bazıları için böyle bir uzlet bir süreliğine gerekliyken, bazıları için de bu uzadığında tembelliğe götürebilmektedir. Ve İmam Gazali böyleler için uzletin haram olduğunu söyler. Yani görevini yapmaz hale geliyor, gitgide daha tembel oluyor, ailesine karşı görevlerini yapmıyor, çevresine karşı, Rabbine karşı, gitgide aslında takva değil, tembellik yapıyor yani. Yani İslam hareket istiyor. Ama bazen de böyle yalnız kalıp da bir geçmişin muhasebesini yapmamızı da istiyor. Zaten her gece yalnızız yani. Arada sırada böyle bir, yani insan bir 10 dakika bile bir kenara çekilse, şöyle bir düşünse, o bile o ihtiyacını görebilir. Yani uzlet böyle aylarca sürmesi gerekmez. Aktif bir uzlet yani. Uzlet ama yani pasif bir uzlet değil. Mesela dinlemek pasif bir şeydir. Konuşmak aktiftir. Ama dinleyici mesela diyelim ki elinde kağıt kalem not alıyorsa, bu aktif bir dinlemedir. Mesela soru soruyorsa, mesela kafa yoruyorsa, iyi anlamaya çalışıyorsa, bu da dinliyor ama aktif dinliyor yani. Şimdi uzlet de öyle. Pasif uzlet var, aktif uzlet var. Eğer aktif bir uzlet yapıyorsa zaten çok uzatmaz. Uzadıkça aktif bile olsa başlangıcı, ileride pasif bir uzlete dönüşür. Bundan kimse kendini kurtaramaz yani. Kimse gökten gelmedi. Bu fıtrat yani. İnsan uzun süre oturduğu zaman artık kalkıp bir iş yapası gelmiyor yani. Yapmaya kalksa her tarafı ağrımaya başlıyor, hamlıyor. Çünkü artık vücut kabul etmiyor, istemiyor yani, rahata alışmış. O da bundan korktuğu için rahata devam ediyor. Biliyor yani başlarsa zor olacak. Bildiği için rahata devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor. Bu şekilde tabii az bir şey, bir takım şeylerden istifade ediyor da olabilir. Ama 100 istifade edeceğine 20 istifade ediyor aslında. O 20 ile kendini kandırıyor. Aslında aktif olsa 100 istifade edecek. Pasif olunca 20 istifade ediyor. Ama o 20 onu aldatıyor. Şeytan bu 20'ye razı oluyor yani. Yani bu adam 100 derece istifade etmesin diye onu 20'ye teşvik ediyor. Sağdan yaklaşıyor yani. Allah Resulü bir hadiste halkın içine karışıp da halkın sıkıntılarına katlanan uzlete çekilenden daha hayırlıdır buyuruyor. Bir kenara çekilip halkın sıkıntılarına katlanmayandan daha hayırlıdır. Çünkü insan bu dünyaya imtihana gelmiştir, sıkıntı görmeye gelmiştir, rahat etmeye gelmemiştir. O yüzden İslam'da asıl olan uzlet değil, asıl olan ihtilattır, halkla beraber olmaktır. Uzlet geçici bir şeydir ve kısa sürelidir. Aksi halde ruhbanlığa gider. İslam cemaat halinde olmayı emrediyor. Cemaatten ayrılmayı nehyediyor. Cemaatten ayrılanları sürüden ayrılan koyuna benzetiyor. Dolayısıyla İslam birlikte yaşamayı tavsiye ediyor. Bunun dışında yani bazen arizi olarak, geçici olarak bir uzlet hayatı eğer insanın kendisine faydalı olacağına inanıyorsa olabilir. O uzlette de yapılması gerekenleri yapabiliyorsa, yapmıyorsa, uzletteyim deyip mesela bol bol uyuyorsa, yani uzlet insanı zayıflatır mesela. Zayıflatmıyorsa, uzlet insanı daha gönül insanı yapar mesela. Yapmıyorsa, uzlet insana günahlarını daha çok tevbe ettirir mesela. Ettirmiyorsa, uzlet insanı daha fazla ibadetlere alıştırır, kolaylaştırır, zevkini aldırır. Bunu yapmıyorsa, tefekkür etmeyi öğretir, öğretemiyorsa veya bunların çok azını yapıyor da ekseriyeti yoksa, o zaman yani kaybettiğine değmez. Bıraktığın şeye değmez, yani az bir menfaat. Diğer taraftan hareketli olmuş olsaydın çok daha fazlasını kazanacaktın. Değmiyor demek ki, kurtarmıyor. Yani mesela diyelim ki bir insan bir yere 10 milyar para bağlayacak. Bakar yani yani kazanacağım ne buradan yani. Yani 50 milyar mı bağlayayım, 100 milyar mı bu işe bağlasam, 10 milyar mı bağlasam? Neye göre karar verirsiniz? Kazancınıza göre. Yani ne kadar kazanacağım? Ona göre yani. Çok kazanacaksan o zaman daha fazla para bağlarsın. Kazanmayacaksan, kazandığın hepsi diyelim ki ayda 1 milyarsa o zaman 100 milyar bağlamanın ne alemi var? O zaman 20 milyar bağlasaydın yine 1 milyar kazanırdın zaten. Yani bu iş hesap kitap işi. Ne kadar kazandığını hesap etmesi lazım. Allah Resulü Huzeyfe'ye fitnelerden bahsediyor. Huzeyfe de diyor ki o fitnelere kavuşursam benim zamanımda olursa ne yapmamı emredersin ya Resulallah? Allah Resulü buyuruyor ki Müslümanların cemaatinden ve imamından ayrılma. O diyor ki o yoksa ya Resulallah, yani Müslümanlar cemaat halinde değil ve imamları da yoksa ne yapmamı tavsiye edersin? O zaman diyor o bid'at fırkalardan uzak dur. Ehli dalaletten, ehli bid'adan uzak dur. Çok zor bile olsa, ağzınla bir ağacı kemirmek kadar zor bile olsa gene de uzak dur onlardan. Hiçbirine yanına yaklaşma. Sapıyorlar ve seni de saptırırlar. Demek ki İslam cemaat halinde olmayı emrediyor. Ancak ne zaman uzak durmayı, bir bakıma uzlettir, bu da bir uzlettir. Yani bu manevi mertebelere kat etmek için olan bir uzlet değil de, bu sapıklıkta mertebeler almamak için, sapıklıktan korunmak için bir uzlet bu. demek uzlet çeşit çeşit yani. Yani bir kısım uzlet mertebe almak için, yükselmek için, bir kısım uzlet de düşmekten kurtulmak için. İşte burada Uzeyfe'ye Efendimizin söylemiş olduğu düşmekten kurtulmak için diyor, yalnız kal yani. Eğer varsa yani Müslümanların bir cemaati, onlara dahil ol. Ehl-i sünnet üzere giden, Kur'an ve sünnete bağlı bir cemaat bulursan onlara dahil ol. Bulamazsan o zaman diyor kendini muhafaza et. O sapıkların arasına katılma. Uzleti yaşa yani. Mesela bazı rivayetlerde en hayırlı, öyle bir zaman gelecek ki en hayırlı mal koyun olacaktır buyurulmuş. Neden? Çünkü şehirde haramlar çok olacak, dağlarda koyun en hayırlı mal olacak yani. Çünkü şehirden uzak kalmanı sağlıyor koyunlar. Onun için en hayırlı mal o olacak. Şehirden uzak kalmanı sağlayacak. Yani demek ki duruma göre bazı insanlar için bu en uygunu olabilir. Şehirden uzak kalması başka türlü mümkün olmuyorsa, şehirde kaldığı zaman da haramlara düşüyorsa, bu kişi için helal lokma dağda ise, çobanlıkta ise, ama bu kim için? Bu başka çaresi olmayan için. Normalde bu İslam'da yok. Bu ne zaman caiz olur? Müslümanların bir cemaati imamı yoksa, bir faaliyet yoksa, bütün dünyaya karşı koymak da mümkün değilse, herkes de tabii ki öyle bir öncülük vasfı olmayacağından, şehirde kalsa daha da beter olacak. Kendini de kaybedecek yani. Yani mücadele etmeyi boş ver, kendisini de kaybedecek. Böyle bir insansa, o zaman bunun için en hayırlısı dağdaki koyunlardır yani. Ama mücadele edebilecek bir insansa, veya böyle insanlar varsa onların arasına katılması mümkünse, dağda kalması uygun değildir. Ve ben hiçbir arkadaşımızın dağda kalmasını istemiyorum. Dağda kalma zamanı değil. Ve ne edip gelip cemaat neredeyse oraya gelmeli. Bir bakıma hicret diyebiliriz yani. Oraya gelip katılmalı. Çünkü tek başına mesela diyelim dağda yaşıyor. Kime ne faydası var? Belki yani gelse hizmet edebilecek bir insan, ama orada harcanıp gidiyor. Hatta mesela hizmet yapabilecek genç imamlar dağlarda köylere veriliyor. Diyanet onları dağlara veriyor, köylere veriyor. Halbuki köylere gidecek olan 60 yaşını geçmiş adamlar olmalı. Onlar verilmeli. Gençler şehirlere verilmeli. Ama tabii ki bunu kim düşünür? O genç imamları harekete geçirmek isteyen, tebliğ faaliyetleri yapmalarını isteyen bir Diyanet başkanı bunu düşünür. Öyle bir derdi yoksa genç imamları köylere verecektir. Tecrübesizdirler. Hani onların puanı düşüktür falan gibisinden. Yani memurların puanı oluyor ya. O puanları düşük olduğu için falan. Halbuki kala kala o meslekte kala kala puan kazanmak yerine kendisini geliştire geliştire puan sistemine geçilmeli. Yata yata karpuz da büyüyor. Yani yata yata puan almak da neyin nesi? Askerlikte de böyle. Adamın belli bir, her rütbenin belli bir şeyi var. Yılı var. O yılda olduğum zaman rütbe alıyor. Mesela diyelim teğmen, 3 sene kalınca üst teğmen oluyor. İşte üst teğmen herhalde 6 senede, hatırlamıyorum. 6 sene kaldı mı yüzbaşı oluyor. 4 sene kaldı mı binbaşı oluyor filan. Bunun gibi böyle yani yata yata rütbe alıyorsun yani. İster çalış, ister çalışma, ister kendi meslekte geliştir, ister geliştirme. Hiç ne imtihan var ne bir şey. Halbuki her rütbede imtihan olması lazım. Sen yükselmek istiyor musun? Hem amirlerinin tuttuğu siciller, hem de imtihanı olması lazım bu işin. Neden mesela bir talebe imtihansız yükselemiyor, bir üniversite mezunu mesela imtihansız doktora tezini veremiyor. Niye mesela yardımcı doçent imtihansız olunmuyor, doçent olunmuyor, profesör olunmuyor? Neden mesela general olunuyor? Yani yılı dolan oluyor yani. Olur mu öyle şey? Her seferinde imtihan olması icap eder. Neyse. Diyanet de aynı şekilde. İmamlar kaldıkça puanları yükseliyor. Ondan sonra şehre zaten işi bitmiş. Yaşı 50 olmuş. Bu bir siyaset aslında. Köyde yaşamış yıllarca bitik adam. Bitmiş adam. Köyde ne kitap okumuş, ne kimse kendisine bir soru sormuş, ne kimseye Allah için iki kelime etmiş, bir şeyler anlatmış. Yata yata emeklisi gelmiş. Ondan sonra işi bitmiş adam dönüyor geliyor şehre. Ne işe yarayacak ki zaten bu adam? Adamı bitirdikten sonra şehre getiriyorlar. Tabii bunun da açıklaması kolay. İşte önceki imamlar tabii istiyorlar şehre gelmeyi. İşte o yüzden puan sistemi kurduk ki adalet olsun diye. Bu adalet değil ki. Adalet, Kur'an ne buyuruyor? Eskilere mi diyor verin emanetleri? Güzel camileri, büyük camileri. Sesi güzellere mi verin diyor? Eskilere mi verin diyor? Kur'an ne buyuruyor? Ehil olanlara verin diyor. Ehliyet nasıl ortaya çıkar? Yata yata ehliyet mi kazanıyor insanlar? Ha? Yatmakla ehliyet mi elde edilir? Çalışmakla ehliyet sahibi olunur, ilimle ehliyet sahibi olunur. Bunu da bir ilim heyeti bunu takdir eder. Yani böyle bir şey yok. O yüzden kimsenin kitap okuduğu da yok. Diyanetin elindedir bu imamlar, işler yok, güçler yok. Bir tek namaz kılıyorlar. Camiyi süpürmüyorlar bile Allah için. Benim kadar camiyi süpürmemişlerdir herhalde imamlar. Benim çocukluğumda benim kadar herhalde onlar süpürmemiştir. Yani hayatları boyunca 30 sene imamlık hayatlarında toplasan herhalde benim kadar süpürmemiştir yani. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş yani? Bir eline bir süpürge almayan imam var. Böyle adam emekli oluyor yani. Bu şekilde emekli oluyor. Bari otur kitap oku. Bir şeyler öğren, bir şeyler öğret millete. O da yok. Böylece insanları pasifleştiriyorlar. Diyanet dese ki mesela her sene imamlar imtihan olacak. Şu şu şu kitaplardan, siyerden, tefsirden mesela. Yalnızca Kur'an okumaktan, tecvitten falan değil. Biraz daha ilmi meseleler. Hiç olmazsa en azından mesela İlmihal'in tamamından filan böyle. Ondan sonra tabii o işler bittikten sonra tefsir, siyer gibi esas Kur'an ve sünnetin daha ilmi noktalarına inmek için daha yüksek seviyeli soruların sorulduğu imtihanlar yapılacak diye ilan etseler, imamlar mecbur kalır biraz kitap karıştırır. Bu imtihanlardan geçemeyenler maaşları kırılacak, kesilecek deseler, 50 milyon maaşından keseceğini söylesen imamlar bir kitap bitirir. Bitirir. Demek ki bunlar bilerek yapılmıyor. Bilerek yapılmıyor. İmamların kültür seviyesine yükselmesi istenilmiyor. İlmi seviyelerin yükselmesi istenilmiyor. Gayrete gelmeleri istenilmiyor. Mesela imamlara denilebilir ki kaç tane insan kazandın? Mesela kaç tane namaz kılmaz adama namazı öğrettin, namaza başlattın? Hani boş verelim İslam davasını. Hani onlar tabii onu söylemez zaten, onu biliyoruz. Ama hiç olmasa namaza başlatsan mesela. Mesela kaç kişiye Kur'an okumayı öğrettin? Kur'an okumayı bile öğretmiyor. Kapıyı örtüp hemen çıkıp gidiyor. Birisi gelse hocam bana Kur'an okumayı öğretir misin dese, onu yük olarak görüyor. Yani nereden geldi bu adam başıma gibi. Böyle bakıyor. Halbuki mesela namaz her namaz namazı öğrettiği, namaz kılmayana namazı alıştırdığı kişi için işte şu kadar puan verilecek. Şu kadar her okuduğu kitap için şu kadar puan verilecek. İşte imtihandaki puanına göre şu kadar maaş artımı yapılacak gibi. Buna benzer bir takım şeyler yapsalar zaten yani bunlardan takva beklenmiyor. Bari hiç olmazsa fetva ile yapsınlar. Yani Allah için yapmazlar, yapmıyorlar maalesef. Hiç olmazsa bunun için belki biraz yaparlar, belki biraz bu milletin evladına faydalı olurlar yani. Aslında imamlarımız da uzletledirler yani. Hem de 30 yıllık bir uzlet. Öyle. Hiçbir yani iş yaptıkları yok yani, kapıyı açıyor. Bazen kapıyı bile açmıyor. Dernektekiler geliyor, kapıyı açıyor, kapatıyor, o gidiyor. Ne bir, on bir defa camiyi süpürmüştür. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Yılda iki defa bayram var. Camileri süpürmek için belediye eleman gönderiyor. Camide de aynı süpürgeden var. Sanayi tipi. Elektrik süpürgesi. Kocaman. Camiye de alınmış süs olsun diye. Süs olsun diye. Belediye adam gönderiyor. Seçimde oy almak şeyiyle. Camideki imam süpürmüyor. Bazen dernektekiler süpürüyor. Cami cemaati süpürüyor. İmam sanki dersin ki böyle bir ilim adamıdır filan. Hani bu işler ona düşmez. Hani başkaları yapsın. Hani ilim adamının şerefini muhafaza etmek lazım. Hani yakışmaz. Hani başkaları varken şimdi o mu yapacak bu işi? Ya imam efendi, sen ilim adamı olaydın keşke. Keşke senin yerine ben süpüreydim ya. Keşke ilim adamı olaydın da talebelerin olurdu. Talebelerin süpürürdü, o zaman mesele değil. Sen her gün ders veriyor olaydın, senin yerine talebelerin de süpüreydi, bir şey olmaz. Ama ne o ne o ne öbür, hiçbir şey yok. Uzlete çekilmişler adeta. Namazı kılıyor. Zaten uzlet de bu değil mi? Namazı kılıp bir kenara çekilmek. Bu değil mi uzlet? İşte uzletteler. Ama uzlette az yemek yenir. Fakat öyle olmuyor şimdi. Uzletse tam uzlet olsun o zaman. Az yemek ye, az uyu, az konuş. O da yok yani. Allah Resulü peygamber olmadan evvel uzletteydi ama Musa aleyhisselam da uzlette kalmıştı 10 sene dağda. Fakat görev verildikten sonra bir daha uzlete çıkmadılar. Peygamberimiz dağdan indi, iniş o iniş. Musa aleyhisselam da dağdan indi. Görev verildi, görevine başladı. Sonra Allah kendisini tekrar dağa davet etti 40 geceliğine. Kısa bir süre için. Tekrar çıktı. Tevrat almak için. Yoksa peygamberler, evet, tefekkür için Allah onlara yalnız kalmayı hoş göstermiştir. Peygamber olmadan evvel yalnız kalırlardı. Tefekkür edebilmek için. Ama peygamber olduktan sonra artık o iş biter. Artık alacağını almıştır uzletten. Artık görev yapması lazımdır. Biraz daha alayım, biraz daha alayım, biraz daha alayım dememişlerdir. Bu şeytandandır. Şeytan göreve başlamayalım diye daha zamanı gelmedi. Hele biraz daha, biraz daha kendini geliştir. Biraz daha maneviyatını yükselt der. Halbuki maneviyatı yükseltmenin en güzel yolu çile çekmektir. Hizmetin, davanın çilesini çekmek, ümmeti Muhammed'in bu halinin çilesini çekmek, yorulmak, koşturmaktır. Bu insan nefsini terbiye eder, en kestirme yoldan terbiye eder. Bir insan mesela mücahadenin bu rükünleri, mesela uzlet gibi, az yemek gibi, az uyumak gibi, az konuşmak gibi, bunlar yaptığı halde takvaya ulaşamıyorsa, ayette ne buyuruyordu? اَلَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Bizim uğrumuzda cihat edenlere, nefsiyle veya kafirlerle, bizim yolumuzda mücahede edenlere biz yollarımızı gösteririz, ona hidayet ederiz. Yani mücahedenin sonunda ne geliyor? Hidayet. Hidayetlerini de sonra arttırırız buyuruyordu. Mücahedeye devam edenlere ileride hidayetlerini arttırırız ve takvalarını veririz buyuruyordu. Şimdi bir insan mesela mücahede yaptığı halde, diyelim az yiyor, az konuşuyor, uzlet yaşıyor filan, ama hidayete ulaşamıyor hakkıyla ve takvaya en azından ulaşamıyor. Hidayeti arttırılmıyor ve takvaya ulaşamıyor ise, o zaman bunun başka bir çaresi olmalı, yani bir sebep olmalı. Hangi sebepten dolayı acaba mücahedenin bu rükünleri yapıldığı halde takvaya ulaşılamıyor? Sebep, belki rükünler yapılıyor da onu engelleyici engeller ortadan kaldırılmıyor. Engeller var, engellemek isteyen nefsi bir takım marazlar var. Bu şehvetler, yani şehvi arzular, bunları terk etmiyor, terk etmeye çalışmıyor, azaltmıyor ve başaramıyor. Dolayısıyla mücahedenin rükünlerini yapmakla istediği noktaya bir türlü ulaşamıyor, takvaya ulaşamıyor. Yani mesela namazın rükünleri var. Çocukken nasıl öğrettiler bize camilerde? Namazın işte 12 tane farzı var, 6'sı içinde, 6'sı dışında, Hanefi mezhebine göre. İçindekilere rükün, dışındakilere de şart denir. Rükünler kıyam gibi, kıraat gibi, rükû, sucud gibi. Şartlarsa neydi? Temizlik mesela, hadesten taharet, pisliklerden temizlenme, avret mahallini örtme, satır avret gibi, istikbal-i kıble gibi. Şimdi bunlar yapmadığınız zaman rükünleri yapsanız olur mu? Mesela hadesten taharet gerçekleşmemiş, pisliklerden taharet gerçekleşmemiş, necis olan şeylerden taharet gerçekleşmemiş, satır avret, örtülmesi gereken kısımlar örtülmemiş, kıbleye dönülülmemiş, vakti girmemiş, niyet edilmemiş mesela. Ya da bunların bir iki tanesi yapılmamış. Yani şartlar yerine gelmemiş. Rükünler yerine geliyor. Kıyam, kıraat, rükû, sucud, tahiyyat miktarınca oturmak, son oturuşta. Mesela bunlar yerine geliyor diyelim. Kıyam da var, kıraat da var, hepsi de var. Ama setre avret yok mesela. Ama abdest yok mesela. Kıbleye dönmemiş mesela. Vakti girmemiş mesela. Olur mu namaz? Olmaz. İşte aynen öyle. Mücahedenin rükünlerini yapsa da şartlarını yapmamışsa gene olmayacak yani. Gene mücahede gerçekleşmeyecek. O da nedir? Şartı bir kere şehevi arzulardan uzak durmaktır. Yani bir insan dünya sevgisi kalbinde güçlü, şehevi arzuları güçlü, bunları terk etmeye çalışmıyor iken, yani az yese ne olacak? Evet, az yemenin şehevi arzuları azaltmakta bir katkısı vardır. Ama evvela insanın kendisinin buna niyet etmesi lazımdır yani. Yoksa bir tek aç kalmakla o arzular azalmaz. İnsan zamanla ona alışır, artık hiç fark etmez kendisi için. O hayata alışmaya başlar, artık fark etmez olur. O ilaca alışmış olur vücut yani. Artık tesir etmez olur. Evvela niyet lazım yani. Şehevi arzuları azaltmaya niyet lazım. Demek ki seyr ilallah'ın iki rüknü var demişti kitap. İlim ve zikir, bizde bir tane daha olmalı demiştik. Cihadı da eklemiştik buna. Çünkü cihatsız seyrin gerçekleşmesi bana pek mümkün görünmüyor. ilim lazım, tabi zikir de lazım. Ama cihat bu işi kestirmeden götürür ve insana ihlası öğretir, çileyi çektirir. İlimle öğrendiğini yaptırır cihat. Yoksa ilim sadece bize zikri mi öğretiyor ki yalnızca zikir yapalım? Cihadı da öğretiyor aynı ilim. Ve Allah'a doğru yürüyüşün en gerçekçi yoludur cihat. Mücahadenin rükünleri bu şekilde işte üç tanedir diyebiliriz demiştik. Şartları da sohbet ve seyir ilallahın rükünleri olarak üç şartları da yani sayılabilir 2-3-5 neyse. Bunlardan biri sohbettir, biri de bu mücahadedir. Yani seyir ilallahı yapabilmek için insan bu mücahadenin rükünlerini yapmalı ve sohbete de katılmalı. Bu da işin yani şartıdır yani. Yani içinde değil dışındadır. Ama seyir ilallahı dışarıdan desteklemektedir. Uzlet böyle az konuşmaya, susmaya gelince Allah Resul bir hadiste buyuruyor ki bana iki şeyi garanti edeni ben de cenneti garanti ederim. Birisi iki sakalınızın arası, bıyıkla sakal yani ağzınızı, yani konuştuklarınızı ve yiyip içtiklerinizi bana garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Ve diğer de iki bacağınızın arası, şehvi arzularınızı namusla yaşamayı bana garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Tabi iman etmişse, iman ehli için bu hadis. Burada ne anlatılmak isteniliyor? İnsanları en çok saptıran iki şey, yani ağızları ve şehevi arzuları. En çok demek ki cehenneme götüren bunlar oluyor yani. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir gün tutmuş dilini böyle çekiyormuş. Ne yapıyorsun demişler. Demiş ki bunun yüzünden çekiyorum. Ne çekiyorsam bundan çekiyorum. Halbuki onun dili bizimkinden çok güzeldi. Buna rağmen kendinde öyle bir hata görebiliyor. Aslında büyüklerin büyüklüğü buradan kaynaklanıyor. Çok namaz kılmalarından değil. İçimizden birisi ondan daha çok namaz kılabilir ama onun kadar büyük olamaz. Yani yalnızca sahabi olduğu için de değil aslında. Yani sahabi olmak onun elinde olan bir şey değil. Yani pek Allah'ın bir takdiri. Ama sahabide böyle bir hal var yani. Tabi hepsinde de yok. Hepsi derece derece. Yani ne kadar salih bir insan da olsa kendini iyi görmüyor. Niye? Çünkü daha yüksek makamları görüyor. Kendisini o zaman kötü görüyor. Daha yüksekleri görmeyince insan kendini bir şey zanneder. Yani demek ki kendini bir şey sananlar aslında büyüklere bakmayanlardır. Büyüklere bakanlar kendini bir şey görmüyor. O peygamberimize bakıyor. Kendini kıyaslıyor. Kendini hiç beğenmiyor. Yani kendinden büyüklere bakınca iş halloluyor yani. Hayrın bütün kaynağını sana haber vereyim mi buyuruyor. Hayrın bütün kaynağını sana haber vereyim mi? Diline işaret ederek buyuruyor ki şuna sahip ol. Hayrın diyor kaynağı burada. Dil. Diline sahip olursan hayırlı işler yaparsın. İlim ile iştigal ediyorsan, dilin ilimle dönüyorsa, hayırlı istikamette dönüyor demektir. O yüzden Allah Resulü ilmin dışında alim ve müteallim, öğreten ve öğrenenin dışında dünyanın mel'un olduğunu söyler. Dünyada bunun dışındakiler yani lanetlenmiştir. İlim ve ilim adamı ve ilim talebesi. Bunlardır yani dünyada takdire şayan olan, gerisi lanetlidir. Allah'a ve ahiret güne iman eden ya hayır söylesin veya sussun buyuruyor. Nefsin en önemli aracın dildir. Dil ekseriyetle nefsin aracı olarak görevini yapıyor. Yani Allah'ı anlatacağına, Allah'tan bahsedeceğine nefsinin tercümanı olmaktadır. Demek ki dil kontrol edilmezse, hayırlı bir kelam konuşmuyorsa büyük ihtimalle nefsin dediğini söylüyordur. Şöyle bir düşünelim. Yani bazı konuşmalarımızı bir hatırlayalım. Mesela filan konuşmamız içinde var mı Kur'an, sünnet, Kur'an, hadis? Yok. Var mı bir güzel bir mesaj? Yok. Yoksa o zaman büyük ihtimalle nefsin mesajını vermiştir yani. Büyük ihtimalle. Allah Resulü buyuruyor ki, kalplerinizin bulanıklığı, sözlerinizin çokluğu olmasaydı benim işittiğimi siz de işitirdiniz. Duyduklarımı duyardınız. Demek ki kalbin bulanıklığı ve sözlerin çokluğu bir takım manevi sesleri duymaya engel oluyor. Yani rüya aleminde niye insan duyabiliyor mesela bazı şeyleri? Uyanıkken duyamadıklarını, göremediklerini rüyada duyuyor ve görüyor. Çünkü uyanıkken madde alemiyle irtibat halindedir. Uyurken madde alemiyle irtibatı kesilmektedir. Engelleyici artık kalmamıştır. Mesela benim sesimi şu anda duyuyorsunuz. Nasıl duyuyorsunuz? Çünkü arada engel yok. Mesela burada birisi çok gürültü yapsa sesimi duyamazsınız. Çünkü engel artık araya girmiş olur. İşte aynen öyle. Aslında kalbimizdeki manevi kulak manevi sesleri duyacak. Ama duyamıyor. Çünkü madde araya giriyor sürekli. Görecek manevi gözümüz göremiyor. Çünkü sürekli bir şeyler araya giriyor. Engelleyiciler var. Rüyada bu olmuyor yani. Engelleyiciler olmayınca görebiliyor insan. Demek ki uyanıkken de rüyadaki gibi madde aleminden sıyrık bir şekilde insan yaşasa, yani böyle aklı fikri parada pulda şunda bunda olmasa, yemede içmede elbisede ev eşyalarında arabada vesairede olmasa, demek ki bunlardan uzak kalabilse bazı şeyleri duyar yani hisseder, birçok insanın göremediğini görür ve böyle insanlara görüş sorulmalı. Böyle insanların görüşü alınmalı. Yani çünkü o maddeden uzak yaşadığı için birçok insanın göremediğini görecektir yani. Yani kalp gözü derler ya, kalp gözü açık olur yani. Birçok insanın anlayamadığını anlar, göremediğini görür, işitmediğini işitir, doğru konuşur. Yani söylediği doğru çıkar. Yani bir bakıma kendinde farkında olarak olmayarak her neyse kısmi olarak ledünni bir ilim hasıl olur. Onunla bakar yani. Yani vehbi bir ilim, kesbi ilim değil. Kesbi ilim çalışarak elde edilir. Bir Allah tarafından verilen vehbi bir ilim var. Böyle bir hayat yaşayan insanda öyle bir hal zuhur eder. Meselelere artık Allah'ın nuruyla bakar. Bir kutsi hadiste Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. Allah'a yaklaşmanın yolu farz ibadetler. Ne zaman ki nafileleri de işlerse ben onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle yürür, benimle tutar. Yani artık ona bakın siz yani. O ne diyorsa öyledir yani. Ona bakın, o nasıl yorum getiriyorsa, çünkü o öyle bir dünyada yaşıyor yani. Hayatı öyle bir hayat olduğu için sanki bir bakıma rüyadaki insan gibi maddeden sıyrık yaşıyor yani. Onun için onun yorumu önemlidir. Çünkü onun bir bakıma onun yorumu Allah'ın yorumunu temsil eder. Demek ki çünkü o Allah'ın gözüyle görüyor, Allah'la işitiyor, Allah'la yürüyor. Hangi yolla yürürse onunla beraber yürü. Neyi tutarsa sen de tut, bırakma. Çünkü ona öyle bir ilim verilmiş. Ledünni bir ilme sahip kılınmış. Böyle bir şeyin olduğunu Kur'an-ı Kerim bize zaten Hızır kıssasında da anlatıyor. Musa Aleyhisselam'ın bilmediklerini Hızır biliyordu. Bu Hızır Musa'dan daha büyüktür demek değil. Musa Aleyhisselam'ın bütün özelliklerini toplarsan mesela diyelim ki 90 yapıyor. Hızır'ınkini toplasan belki 70 yapar. Musa Aleyhisselam daha büyüktür Hızır'dan ama bu şuna benzer. Mesela bir matematik hocası kimyayı bilmez değil, bilir de az bilir. Matematikte mesela 90'lıktır ama kimyada mesela 50'liktir. Bunun gibi yani Musa Aleyhisselam'ın zayıf olduğu noktada Hızır kuvvetli. Ledünni bir ilme sahipti diyor Kur'an-ı Kerim. Tarafımızda ona bir ilim vermiştik. İşte o yüksek seviyede bu ilme sahipti. Musa Aleyhisselam'ın bile bilmeyeceği seviyede sahipti. Ama bütün zamanlarda, hemen hemen bütün mekanlarda böyle bir ilme sahip olan insanlar olur ama Hızır seviyesinde değil. Yani bir tek bu ledünni ilim Hızır'a verilecek değil. Birçok insanda olur ama Hızır seviyesinde değil. Peki bu ledünni ilim hangi şartlarla verilir? İşte hadis, kutsi hadis onu söylüyor. Yani buyuruluyor ki eğer nafileler de işlerseniz o zaman verilir bu. Yani bol bol nafile. Amel. Amele ağırlık verin diyor yani. Kelamdan ziyade amele ağırlık verin. Şimdi bizim bir davamız var. Bu davayı konuşmamız gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor. Biz anlatıyoruz, millet de dinliyor. Şimdi ya konuşuyoruz yani ya dinliyoruz. İşte bu bir hastalık meydana getirebilir. Amel zayıflığı. Nasıl ki doktorlar her hastalığa bir isim koymuşlar. Yani bu da böyle, buna da bir isim lazım. Amel zayıflığı, yani tebliğ ve davanın konuşulması amel zayıflığı doğurabiliyor yani. Nafile ibadetlere karşı düşkün olmamak, Kur'an okumaya karşı düşkün olmamak, oruca karşı düşkün olmamak gibi, Allah'ı zikretmeye karşı düşkün olmamak, konuşmaya karşı düşkün olmak. Çünkü bir dava var ortada, konuşmamız gerekiyor, anlatmamız gerekiyor, insanları uyandırmamız gerekiyor. Mecburuz, bunu yaparken de bu sefer buna alışıyorsak eğer, çok konuşmaya, az amele. Bu bir sorundur yani. Bu sorun kendisini her meselede gösterecektir. Bakacaksın mesela davayı anlamış bir insan ama bir gün nafile namaz kılmaz. Bir gün Kur'an okumaz. Ama siyasi konuları konuşur. Takip eder filan. Yani düşmanı dostu tanımış, anlamış o meseleleri. Fakat başka da bir şey yok yani hayatında. Böyle insan tipi ortaya çıkar. Onun için bir denge kurmak gerekiyor. Bakın mesela, bakın ibadetlere, amele daha çok ağırlık verenlere bir bakın. Daha çok zikrullah, daha çok namaz gibi bu tür ibadetlere, Kur'an okuma gibi ibadetlere ağırlık verenlere bir bakın. Bunların ekseriyetle çok konuşmadıklarını görürsünüz. Davayı ve siyasi konuları, tevhidi bütün boyutlarıyla ele almadıklarını görürsünüz. Demek ki bununla ancak bunu başarıyor. Yani o konuşmuyor ve dinlemiyor. Yani konuşması gereken çok konuşmuyor. Dinlemesi gereken de, öğrenmesi gereken de dinlemiyor, öğrenmiyor. İlimden uzak. Amel. Onda öyle bir hata var. Davası olan, davasını konuşan, anlatanlar ve dinleyenlerde de böyle bir eksiklik. Yani onun ilmi zayıf kalıyor. Tebliğ yönü, dava yönü, mesajı anlatma yönü zayıf kalıyor. Bunun da bu yönü kuvvetli ama diğer yönü, amel yönü zayıf kalıyor. Yani ilim amele engel mi oluyor? Ya da tebliğ, davanın konuşulması, iletilmesi amele engel mi oluyor? Gibi bir sual akla geliyor. Mesela tasavvuf kitaplarında bazen denir ki tecvid bilmek, hatta tecvid bile namaza huşuya engel olabilir. Çünkü insan o sırada düşünüyor, idam malgunda mı olacaktı, idam bilagunda mı olacaktı? Yani düşünüyor, burada ihfa mı vardı, izhar mı vardı, ne vardı burada? O anda halbuki kendi namaza vermesi lazımken o kuralları okumuş olması, biliyor olması bazen o tarafa kaydırıyor aklını. Yani ilim böylece huşuya engel oluyor gibi. Ama bu doğru değil tabii ki. Nasıl ki o doğru değil ve nasıl ki bu bir Kur'an'ın emridir. Verettilil Kur'an'a tertile, Kur'an'ı tane tane tertille, yani tecvidle, bir görüşe göre tecvidle oku. Kur'an'ın bu emridir. Yani sen hem bunu hem huşuyu beraber yakalayamaz mısın? Tabii yakalarsın. Allah Resulü tertille okuyordu, hem de huşuya sahipti. Sahabe de öyleydi. Demek mümkün. Yani ilim huşuya engel olarak görülürse yanlış olur. Aynı şekilde ilim ve tebliğ ve davanın konuşulması, tevhidin anlatılması, bu da amele sanki engel oluyor, insanda bu ruhu öldürüyor, hep böyle konuşma, anlatma ruhunu veriyor, böyle bir kenara çekilip namaz kılma, zikretme ruhunu öldürüyor. Evet, eğer öyleyse bir yanlış var. İkisi bir arada olmaz mı? Olur. Yapılmak zorunda. Zaten her şey denge meselesidir. Yemekteki tuz gibi, çok koyarsan da olmuyor, az koyarsan da olmuyor. Her şeye ölçü lazım. Bu ölçü o kesimde de, bu kesimde de kaçmış. Ölçü kaçmış. O hiç ilimle ilgilenmiyor, davayı konuşmuyor, mesajı konuşmuyor. Bu Kur'an niye gelmiş, davası nedir, ümmeti Muhammed'in bugün hali nedir, bunlar hiç konuşmaz. Bizim onunla işimiz yok diyor, biz siyasete karışmayız diyor. Sanki bu siyaset, sanki bu parti siyaseti. Yani bu Kur'an'ın siyaseti, bu Kur'an'ın, Kur'an'ın bir emri bu. Yani sen bunu konuşmak zorundasın. O öyle bir yanlış yapıyor. Bunu çok konuşanlar da bakıyorsun amelleri zayıf. Bu da böyle bir yanlış içerisindedir. Bu amel zayıflığı, hastalığı, çok konuşma ya da davayı anlatma, onunla beraber ameli beraber götürememe hastalığı, amel zayıflığı, yani sadece bu kadar da değil. Ameli zayıflamış olan bir insan, hep konuşuyor, ameli az olan bir insan, hizmet içerisinde de davayı konuşuyor ama dava içerisinde de yapması gereken görevlerde gene tembellik yapıyor. Çünkü tembelliğe alışıyor. Eğer nafile ibadetlerde biraz daha dikkatli olsaydı, o ikisinin dengesini kurabilseydi, hem Kur'an'ı mesajı anlatma, dinleme, hem de amel, amele dökme, bunu başarabilseydi, nafile ibadetler, zikrullah vesaire, bunları başarabilseydi, bu adama bir görev verildiği zaman Allah rızası için şurayı süpür denildiğinde bunu da gayet güzel yapardı, kaçmazdı. Çünkü amele alışmış olurdu. Amele alışmamış oluyor. Yani zikrullah yapmadığı zaman, Allah zikretmediğinde, Kur'an okumadığında, nafile oruç tutmadığında, teheccüd kılmadığında vesaire, amele alışmıyor. Ve bir görev de verilse onu da yapası gelmiyor. Çünkü tembelliğe alışmış. Çünkü yalnız konuşmaya alışmış. Yani çok konuşup az amel işliyorsak, bu bir sorundur yani. Her türlü amel, yani gerek nafile ibadetler, gerekse hizmet, cihat faaliyetleri. Bunun tokadını yiyoruz yani sonra. Yani ya konuşmaya ya dinlemeye alıştırmanın tokadını. Amelsizliğin tokadını hizmette de görüyoruz yani. Orada tokadı yiyoruz. O adam hizmet de yapmıyor. Çünkü tembelliğe alışıyor artık. Mücahadenin üçüncü rüknü olan açlığa gelince, Allah Resulü nefislerinizi susuzluk ve açlıkla uysallaştırın buyuruyor. Demek ki susuzluk ve açlık insanı sakinleştirir ve nefsi zayıflatır. Evlenmeyi tavsiye ediyor. Gücü yeten evlensin. Yetmiyorsa o zaman oruç tutsun, aç kalsın, şehvetleri azaltmak için. Demek ki aç kalmanın böyle bir faydası var. Etkiliyor yani. Şimdi bu açlıkta da tabii ölçü lazım. farzları yapamayacak kadar aç kalmak, takatsiz, güçsüz bir insan durumuna gelmek, sürekli hastalıklı, sürekli yerinden kalkamayacak bir halde, çöp gibi zayıflamış, bu takva değil. Kuvvetli mümin zayıf müminden evladır demiş Peygamberimiz. Bu her iki manada da anlaşılabilir. Yani hem bedenen güçlü hem de manen güçlü. Yalnız bu bedenen güçlü olmak, şişman olmak demek değil. Çünkü birçok rivayetler, hadisler az yemeyi tavsiye ediyor ve daima tok olmak zaten ümmetin başına gelen ilk musibet. Rivayette, Hazreti Ayşe annemizden gelen rivayette öyle söyleniyor. Bu ümmetin başına gelen ilk musibet tokluktur. Göbek bağlamak. Bu büyüklerimizde yoktu böyle bir şey. Bu ümmette, ümmetin ilklerinde böyle bir şey yoktu. Daima çile çekiyorlardı. Zaten şişmanlayamıyorlardı ki. Yese bile zaten yediğini yakıyordu, harcıyordu. Yani depoya niye benzin konur? Harcamak için. Harcamayacaksan ne diye depoyu dolduruyorsun? Bir kenarda duracaksan o zaman çok da yeme bari. Hem bir kenarda duruyor hem de çok yiyor. Tabii ki işte o hastalıklar zuhur ediyor. Peygamberimiz buyuruyor ki hastalıkların merkezi midedir. Demek ki maddi ve manevi tabii yani. Hastalıklara sebep oluyor yani çok yemek. Yani bu aslında doktorlar için de bir çok temel, önemli bir hadistir. Hem de maneviyat doktorları için de öyle. Yani çok yemek yedikçe insan nefsi uysallaşmayacaktır. Güçlenecektir. Goril gibi kuvvetli olacaktır yani. Evliyaullah'tan bazıları mesela bazı hallerde, keşiflerde bulunmuşlar ve o keşiflerinde mesela kendi nefislerini kimi böyle goril gibi görmüştür, kimi ayı gibi görmüştür. Nefsin nefsini yani bu şekilde güçlenmiş olarak görenler onu zayıflatmışlardır sonra. İşte ölçü tabii lazım. Tamamen böyle takatsız kalacak, görevini yapamayacak kadar az yemek. O da olmaz. Çok yemek, o da olmaz. Peki ölçüsü nedir? Ölçüsü en fazla miden üçte biri kadar yemek, üçte biri kadar su, üçte biri kadar da hava almak için boşluk. En fazla bu. Peygamberimiz buyuruyor ki belinizi doğrultabileceğiniz kadar bir iki lokma size yeter. Yani tabii lafın gelişi bir iki lokma, yani birkaç lokma. Birkaç lokma belinizi doğrultabileceğiniz, yani işinizi yapabileceğiniz kadar. Tabii işten işe fark var. Kim masa başında oturuyor, kimisi kazma kürek sallıyor. Tabii ki ikisinin yiyeceği aynı değil. Burada insanın yaptığı iş de önemli yani. İşine göre yiyecek. Ağır iş yapanlar tabii kuvvetli yemek zorunda. Yoksa ya çalışamaz. Harcıyor çünkü o adam. Ağır iş tabii bazen kafayla da olur. Kafa da çok çalıştığı zaman acıkır. Talebeler bunu bilir. Mesela talebeler ders çalıştı mı acıkırlar. Çünkü beyin sürekli olarak glikoz harcıyor. Onunla çalışıyor. Benzin o. Benzin bitiyor. Glikoz takviyesi gerekiyor. Yaptığı işe göre yani çok çalışıyorsa ona göre biraz fazla yiyecek tabii. Ama en fazla ne kadar yiyecek? Midenin üçte biri kadar. Üçte biri de su. Yani suyun da aslında bol olması gerektiğine işaret ediyor. Sağlık içinde bugün mesela doktorlar da hep bir ağızdan bağırıyorlar. Su, su, su. Çöldeki insan gibi. Onlar da su diye bağırıyor. Su için diyorlar. Bol bol su için. Günde 2 litre, 2,5 litre su için deyip duruyorlar. Aslında bu peygamberimizin söylediği bir şey yani. Üçte biri midenin su için diyor. Üçte biri de hava almanız için. Yani bu ne demek? Nefes alamazsınız yani, çok yerseniz rahat konuşamazsınız. Hakikaten de insan çok yemek yedi mi konuşamıyor. Konuşmacılar bunu bilir. Konuşmacılar konuşmadan evvel mutlaka bir şeyler yemeliler, 1-2 saat evvel, ama az yemeliler. Önüne dünyanın en güzel yemeklerin kebaplarını koysalar tıka basa yiyemez. Yedi mi konuşamaz. Tabi sürekli konuşuyorsan sürekli böyle olmak zorundasın. Konuşamazsın. Ama hiç yemeden çıkarsan tansiyonun düşer. Ölçü var yani. Bir defa ben aç karnına çıktım konuşmaya. Tabi böyle konuşsam çok öyle tansiyonum düşmez de. Daha yüksek dozda konuşunca biraz sonra ellerim böyle olmaya başladı. Tansiyonum düşmeye başladı. Yani insan kendi ihtiyacını bilir. Normal yediğiniz yemekle şişmanlamazsınız. Sondaki o 5 lokma var ya, 5-6 lokma. Kilo yapan işte o. O son 5-6 lokmayı yemeseniz kilo yapmaz. Çünkü o fazlası. Gerisi ihtiyaç zaten. O son 5-6 lokma birikiyor, birikiyor, birikiyor ve şişmanlatıyor. Bunun zayıflaması da böyle yani. Dolayısıyla şişmanlar zayıflamak istiyorlarsa, bir, kaşığını doldurmadan yiyecekler. Kaşığını ucuyla yiyecekler. Bugüne kadar ne kadar şişman gördüysem kaşığını doldurduğunu gördüm. İki, hızlı yemeyecekler, yavaş yiyecekler. Ne kadar şişman gördüysem hızlı yediğini gördüm. Hem de en erken onlar sofradan kalkarlar. Sanki az yemiş gibi de bile böyle blöf yaparlar yani. Yani bilmesek sanacağız ki herhalde en az yiyenimiz bu. Halbuki en çok yiyen o. Tabağını bir 5 dakikada silmiş süpürmüş. Belki diğer tabağı da almış yemiş ama yine de erken kalkıyor. Ne kadar şişman gördüysem hızlı yiyor. İki. Üçüncüsü, son 5-6 lokmayı yemeden kalkmalısınız. Şişmanlar zayıflamak istiyorlarsa o son 5-6 lokmayı yemeden kalkmalı. Bunları yapsın. Zayıflamıyorsa gelsin yanıma. Reçete bana ait. Reçetemin arkasındayım. Yani ağır işte çalışanlar 3 öğün yiyebilir. Adam mesela inşaatta diyelim kazma kürek çalışıyor. Hiç mesela inşaatta çalışanlardan, öyle kazma kürek çalışanlardan şişman gördünüz mü yani? Pek göremezsiniz. O kadar yediği halde. Çünkü adam harcıyor. Onun hakkıdır. O yiyecek. Çalışamaz yoksa o adam. Ama herkes kazma kürek çalışmıyor yani. Ama onun kadar yemek istiyor. Yani bu Batı medeniyetinin bir ürünüdür. Mesela diyelim ki dünyada bundan 100 sene, 200 sene, 300 sene evvel bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlarda, 1000 sene evvel diyelim ki bizde böyle obez mobez falan böyle laflar var mıydı? Biz ne bilirdik obezi mobezi? Yeni çıktı bu 50 yıldan beri dünyada böyle bir hastalık. Göbekli göbekli insanlar yerinden kalkamıyor. Adam 350 kilo gelenler çıkıyor bunların içerisinden. Vinçle kaldırıyorlar adamı. Oturacağı sandalye bulamıyorlar. Yatacağı yatak bulamıyorlar. Bu hastalık olabilir belki ama sonuçta bu hastalığın da sebebi gene başlangıcı çok yemeye dayalı. Hadi onu boş verelim. Birçok insan şişman. Şimdi bunun için ne yapıyorlar? Spor yapıyorlar. Ya ne bu kadar ye, ne de bu kadar spor yap. Fakir fukara ekmek yemek bulamıyor. Sen şu yediğin birazını onlara ver. Zaten şişmanlamazsın. Bazen görürsünüz mesela sabah namazlarında şişman şişman kadınlar da erkekler çıkmışlar, sabah namazı kılmazlar ama çıkmışlar mesela soğukta sıcakta mesela böyle koşu yapıyorlar, hiç zayıflayacaklarmış. O kadar yemeyin. Çaresi bu. Bütün lezzetlerden tatmak istiyorsun. Hiç ahirete bir şey bırakmayacak mısın? Biraz da oraya bırak. Dünya sevgisinden başka bir şey değil yani. Aslında o lezzetleri tatmanın bedelini şişmanlayarak ödüyor sonra. O tattığı lezzetten 10 kat daha fazla ızdırap çekiyor, çile çekiyor. Hastalıklara kapılıyor, doktor doktor geziyor. Spor yapmak zorunda kalıyor. Yani sağlık için değil, zayıflamak için spor yapmak zorunda kalıyor. Aslında yani ceza amelin cinsinden o lezzetleri çok tattı ya, ileride artık doktorlar ona kesinlikle bunlar yemeyeceksin diyor, hiç tatmıyor artık. Cezasını bu dünyadayken de görüyor. Artık normalde yiyemez oluyor. Çok yemenin cezası artık perhiz olarak kendisine geri dönüyor yani. Az uyumaya gelince, nefsi terbiye etmede, şehvetleri dizginlemede az uyku benim kanaatime göre açlıktan daha etkilidir. Çünkü nice insanlar var ki oruç tutsa dahi şehvetleri dizginlenmez. Ama az uyusalar dizginlenir. Az uyku insanı böyle çok rahat düşünmemesini sağlıyor. Hiçbir şeyi tam düşünemiyor. Az uyku. Tabii ki görevlerini yapamayacak kadar olursa bu caiz olmaz. Mesela diyelim ki ilim talebesi mesela kitap okuması lazım ama o kadar az uyumuş ki okuyamıyor. Şimdi takva nedir? O anda uyumaktır. O anda takva uyumaktır. Bazen insan diyelim ki uykusunu almış, normale yakın şekilde uyumuş ama mesela kitap okurken diyelim ki uykusu geldi. Böyle yatıp da uyumak değil de masada şimdi başını şöyle bir yere dayayarak bir 15 dakikalık gözünü kapatsa öyle bir dinçleşir ki 15 dakika sonra dinçleşir. Kalkıp bir abdest alsa, elini yüzünü yıkasa ondan sonra geceye kadar çalışabilir. Beyinde böyle bir şey var. Beyinde böyle bir şey var. Bazen böyle yoruluyor, uyumak istiyor. Ama uzun boylu değil. Uzun boylu uyuduğun zaman beyin kapanıyor adeta. Anlayış azalıyor. Feraset, basiret, anlayış, zeka hep böyle azalıyor. O anda yapması gereken şey 15 dakika gözünü yummak. O takvadır. Takva uykusu diyebiliriz yani ona. Çünkü onu uyumazsa 15 dakikayı, bütün saatleri rezil olacak. Hiç kendini veremeyecek. Belki 10 saati araya gidecek yani. Ama 10 dakikayı uyuduğunda 10 saati güzel geçiyor ondan sonra. İşte bu takvadır. Mesela kimi insanlar az uyumayı mücahede yaparken az uyumayı bildiği için ya yani onun gerekliliğini bildiğinden aşırıya gidiyor. Ondan sonra mesela akşama kadar uyukluyor. Güya gece az uyumuş. Halbuki bütün gününü öldürüyor, haberi yok. Ya bir insan mesela günde 4-5 saat uyumalı. Bundan azı İstisna insanlar olabilir. Belki bazı insanların biyolojisi farklıdır. Fizyolojisi farklı olabilir. Psikolojisi farklı olabilir. Yaptığı iş de önemli tabii. İşe göre de değişir bu. Biraz da alışmaya bağlı. Eğer 3-4 saatle de oluyorsa daha iyi. Ama normalde 4-5 saatten aşağısı pek kurtarmaz. Bunu diyelim ki mesela 3 saate indirse ne kazanacak? 1-2 saat kazanacak. 1-2 saat değil mesela aslında. Aslında kaç saat uyuduğumuzdan çok daha önemlisi, geri kalan zamanda ne yaptığımızdır, ne kadar verimli geçirdiğimizdir. Diyelim ki sen 1 saat eksik uyudun ama ondan sonra tüm gün boyunca uyuklayıp duruyorsun. Bir türlü zihnin toplayıp da mesela işini yapamıyorsun. İşte böyle esnayıp duruyorsun mesela. Yarım saat, 1 saat daha uyumuş olsan belki böyle olmayacak. Şimdi takva burada nedir? Yarım saat, 1 saat daha uyumuş olmaktır. Tabi her esneyen de az uyuduğundan değil. Bazen çok uyuyan da esner. Uyku, uykuyu getirir der Araplar. En-nevm ye'ti bin-nevm. Uyku, uykuyu getirir. Çok uyudukça insan daha çok uyur yani. Yani çok esneyenler aslında az uyuduğundan değildir çoğu zaman. Çok uyuduğundandır. Geç kalkınca zihin duru olmaz, berrak olmaz, dingin olmaz. Zihin bulanık olur. Okuduğunu iyi anlamaz. Çok uyuma, 6 saatten fazla uyuma baş ağrısı yapar. Ve zihnin bulanık olmasına sebep olur. 4-5 saat uyuyan insan dinç olur. Zihni de dinç olur, kendisi de dinç olur. 1-2 saat fazla uyuduğu zaman hantallaşır. Beyni de hantallaşır. Okuduğunu iyi anlayamaz. Uykusu gelir. Uyumaya devam etmek ister. Çünkü vücutta bir saat var. Biyolojik saat diyorlar. O saat, diyelim ki mesela 5 saat uyudunuz, ihtiyacınızı gördünüz. Uyumaya devam edersen ikinci uykuya başlıyormuş. İkinci uykuya geçtin mi? Artı 5 saat daha uyuman lazım. Ya da en az 2-3 saat daha uyuman lazım. İkinci uykuya geçiyor yani vücut. Diyor adam kalkmıyor, ne yapayım diyor. Devam diyor o zaman nefis. İkinci uykuya geçiyor. Ondan dolayı çok uyuduğu halde uykusu gelmeye devam ediyor. 5 saat uyusa kalksa mesela dinç olacakken 6 saat uyumuş adam 7 saat uyumuş da dinç değil. Gene uykusu geliyor. Çünkü ikinci uykuya başlamış vücut. Yarım kalmış mesela. Diyelim ki 8 saat uyumuş kalkmış. Yarım kalmış gibi oluyor o zaman uykusu. Devamını istiyor yani vücut. Yarım kaldı diyor. Halbuki yarım değil. 1,5 oldu aslında. Aslında 1,5 porsiyon oldu. Ama o yarım diyor bu. Tamam yarım da ama 1,5 ama bu. Böyle bir durum var. Demek ki uykuda normal olan 4-5 saattir. 5 saatten sonrası baş ağrısı, hele 6 saatten sonrası baş ağrısı yapmaya başlar. Yapmasa da zihnin berraklığı gider. Kalbin berraklığını da etkiler. Ve insan böyle 4 saat uyumuş olsa mesela gece, gündüz de 1 saat ya da mesela gece 5 saat uyusa, gündüz de yarım saat falan gibi bir kaylule yapsa. Bir doktor bana anlatmıştı da zamanında. Bu dediğim biyolojik saati anlattı bana. Aklımda kaldığı kadarıyla yani şöyle, geceliğin insan erken yattığı zaman teheccüd vaktinde vücuttaki adrenalin zirve yapıyormuş. İnsanı dinç yapan da o zaten. O adrenalinin en yüksek olduğu zaman, gece birkaç saat uyuduktan sonra, istirahatten sonra, gece o teheccüd vakti, sabah namazına yakın, o vakit adrenalinin en yüksek olduğu an. O saatte kalkmak lazımmış, iş yapmak lazımmış. En dinç olunan zaman oymuş aslında. Tabii erken yattıysa yani. Ondan sonra bu adrenalini kullanmak lazımmış, uyumamak lazımmış öğlene kadar. Çünkü tam yüksek vaktinde sen kullanmıyorsun, uyuyorsun. O zaman öldürüyorsun o adrenalini. Yani adrenalin aslında vücuttaki belki bizim için en kıymetli madde, salgı. Çünkü onunla iş yapıyoruz yani. O bize böyle sevinç veriyor, istek veriyor, gayret veriyor. Çalıştırıyor bizi. Güç veriyor. Bu öğlene doğru azalıyor, azalıyor, azalıyor. Öğlen vaktinde en minimuma iniyor. En düşük seviyeye iniyor. Yarım saat kaylule yaptığın zaman, hadi bir saat olsun en fazla, tekrar zirve yapıyormuş. Adrenalin bir daha yükseliyor. Ondan sonra bu adrenalinle geceye kadar işlerini görüyorsun. Böyleymiş vücut. Tam İslam'ın dediği gibi. Kur'an da buyuruyor, geceliğin kalk. Namaz, Kur'an. Ondan sonra öğlenliğin bir de yat. Ama bu Batı medeniyeti bizi böyle alıştırdı. Bu televizyonlar, bu ışık, çalışma hayatı, şartlar öyle bir yaptı ki herkes geç yatıyor, geç kalkıyor. Bu hale getirdiler. Nasıl kendimizi kurtaracağız? Çok zor. Hayat, iş hayatı buraya doğru götürüyor. Mesela vardiya sistemi, fabrikalardaki vardiya, çok zararlı bir sistem yani. Adamın uyuma, Allah gece istirahat için yaratmış. Uyuması gereken saatte adam çalışıyor. 12'de başlıyor vardiyası, sabah 8'e kadar. En kötü saat. Ondan sonra git evde yat bakayım. Uyuyamıyor adam. Biz askerde mesela nöbet tutuyorduk. 24 saatti bizim nöbetlerimiz. Ertesi gün de istirahatlı oluyorduk. 24 saat nöbetten sonra, yani gece hiç yatmamışsın, ertesi gün istirahatlısın, git yat diyorlar. Uyuyamıyorsun ki. 1-2 saat böyle kabus görür gibi yatıyorsun, kalkıyorsun, ne yaptığını bilmiyorsun. Hiç anlamıyorsun, yerde misin, gökte misin, ne iş yaptığını, uyuyor musun, ne yapıyorsun bilmiyorsun yani. Fıtrata ters bir sistem. Ha, diyelim askerlikte, yani güvenlik güçlerinde bu gerekli olabilir. Yani o özel bir durum. Ama aslında onda bile 24 saat sistemi kaldırılması gerekir yani. 12-12 yapsınlar onlar da mesela. Askerlik gibi, polisiye gibi, sağlık gibi bir takım sektörlerde gerekebilir ama 12-12 olabilir onlarınki de. 24 saate gerek yok. Ama ya diğerleri mesela fabrikalarda, adam hayatı böyle geçiyor adamın. Yani askerde ayda 3-4 defa nöbet geliyor. Bir şey olmaz gene. Ama adam hayatı boyu böyle çalışıyor yani. Hayatında hiç tertip düzen yok. Sürekli var diye. Bu şekilde insanların hayatını düzensizleştirdiler. Sağlık da bozuldu. Sabaha kadar yatmayan insanın sağlığı düzenli olamaz ki. Televizyonlar aslında İslam medeniyeti olsa, televizyonlar akşam saat 10'da 11'de kapatılmalı. Ben devlet başkanı olsam 10'da 11'de kapattırırım bütün televizyonları. Erken yatalım ya. Çok kötü alıştık yani. Hepimiz. Çok kötü alıştık. Saat 2'de 3'te yatmalara, 1'de yatmaya. Sağlık bozuluyor. Maneviyat da bozuluyor. Saat 2'de 3'te yatan adam nasıl teheccüde kalksın? Sabah namazını bile kaçırır. Şimdi kaç saat yattığınız dan daha önemlisi, geri kalan zamanınızı nasıl kullanıyorsunuz? Bir, yatmadığınız zamanları. Randımanlı mı? Randımansız mı? Boş işlerle mi? Dolu işlerle mi geçiriyoruz? Bu önemli. Bir de hangi saatler arasında yattığımız önemli. Yani böyle uykunun çok verimli olduğu saatler var. Mesela ilk akşamdaki uyku çok faydalı. Yatsıdan sonraki uyku. Elimize geçmiyor pek de. Yani bu zamanda böyle olmuş artık. Yani yatsıdan sonraki uyku çok faydalı. Ama böyle ömrümüz böyle derslerle geçtiği için o çok nadir bize kısmet oluyor. Ama olabilse insan mesela akşamleyin 1-2 saat yatabilse, ben mesela Mısır'dayken böyle yapıyordum. Orada çok işimiz yoktu. Daha müsaittik. Daha planlı bir hayatımız olabiliyordu. Mesela giderdim, yatsı namazını kılardım, gelirdim, bir saat kadar uyurdum. Ondan sonra kalkardım, dinçleşmişim. O bir saat o kadar faydalı ki. REM uyku diyorlar, yani çok derin uyku. Çok sağlıklı uyku. Bir saat sonra, hadi olsun 1,5 saat mesela, 2 saat kalkıyorsun ve sabah 8'e 9'a kadar rahat rahat kitap okurdum. Hiç de uykum gelmezdi. O 2 saat, o 1 saat o kadar faydalı ki yani. Doyuruyor insanı. Ama yatmışsın mesela diyelim saat 3'te, kalkmışsın saat 6'da, hala uykun geliyor. 3 saat yattığın halde, saat 2'de yatmışsın mesela, 6'da kalkmışsın. Diyelim ki 4 saat yatmışsın ama uykunu alamıyorsun. Uykun geliyor hala. Yani kaç saat uyuduğundan daha önemlisi hangi saatler arasında uyuduğun. Dolayısıyla çok az uyumak da marifet değil. Ondan sonra hep uykulu, bütün saatleri uykulu geçiyor, gözü gidiyor sürekli. Bazı insanlara böyledir. Marifet mi yani? Yani bir kere az uyumuşsan dahi bunu belli etmemelisin. Hazreti İsa Aleyhisselam ne diyor? Oruç tuttuğunuz zaman diyor, yağ sürün diyor sakalınıza, bıyığınıza. Yani yemek yedi zannetsinler sizi. Sanki yemek bulaşmış gibi. Belli etmeyin diyor. İsa Aleyhisselam deyince dün bir program vardı. Habertürk'te bir İncil'den bahsetti. Barnabas İncil'i. Daha evvelden de bu zaten yayınlanmış, piyasada olan bir İncil de tercümesi yayınlandı bunun. İngilizceden tercüme. Oxford tarafından 1907'de yayınlanmıştı. Sonra toplatıldı. Bir anda kayboldu bütün baskılar. Ondan sonra birisi işte eline geçirmişti. Oradan tercüme edildi ve şu an bütün dünyada o İncil okunuyor. Barnabas İncil'i. İsa Aleyhisselam'ın hayatının anlatıldığı. Diğer İncil'ler de öyle zaten. Fakat tabii Barnabas İncil'i diğer İncil'lerden çok önemli farkları var. Bir kere Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Allah'ın oğlu veya Allah olmadığını açıkça söyler ve peygamberimizin geleceğini açıkça ifade eder. Hatta peygamberimizin adını bile verir Barnabas İncil'inde. Ve o yüzden kabul etmezler. İşte bir İncil daha Barnabas'ın el yazısıyla ve Aramice, ki İsa Aleyhisselam Aramca konuşuyordu. Dünyadaki bütün İncil'ler, Markos, Matta, Luka, Yuhanna, kanonik İncil'ler, bu Batı dünyasının kabul ettiği, kilisenin kabul ettiği, meşru dediği 4 İncil, hiçbirisi Aramice değildir aslı. Hepsi Yunancadır, Grekçe. Halbuki İsa Aleyhisselam Aramca konuşuyordu. Ve dünyadaki en eski İncil, o kanonik İncil'lerin en eskisi, Matta, Markus gibi İncil'ler, en eskisi miladi 4. asra aittir. İsa'dan 300 küsur sene sonra bulunmuştur en eski İncil. Bu arada kim kimden nakletmiş belirsiz, karanlık. Hangi, yani o, İsa Aleyhisselam'dan 300 küsur sene sonra bu, o arada ne oldu? Bu o mudur? Bu acaba Markos'un yazdığı mıdır? Yani Markos havari bile olsa, kaldı ki insan hayatını anlatması onu İncil yapmaz yani. O sadece insan hayatıdır yani. Neyse ben şuna geleceğim. Diğer İncil'lerin hiçbirisi Aramice değil ve hiçbirisi de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çağına rastlamıyor, 300 küsur sene sonrasına aittir. Dünyadaki en eski İncil nüshası. Anlaşıldı mı? Bir İncil bulundu, Hakkari'de. Bulunmuş, biz daha yeni öğrendik yani televizyonda, Müfit Yüksel diye bir araştırmacı, Hamza diye bir hoca, tercümesi Aramca, Aramca bilen bir insan, Süryanice Aramca biliyor ve Türkiye'deki tek kişi bunu bilen, hatta dünyada bile bunu bilen, bu dili bilen, onun kadar bilen çok az insan olduğu biliniyor. Ve bu İncil Hakkari'de, şimdi Şemdinli il oldu değil mi şu anda? Şemdinli değil, pardon, Şırnak. Şırnak'ın işte Şemdinli taraflarında bir yerde bulunuyor. Köylüler kazı falan yaparken, ev yapmak için herhalde temel falan açarken bir mağara gibi bir şey görüyorlar, içine giriyorlar ki bir şehir var içinde. Böyle bayağı kaç odalı, kaç evli bir şehir. Yeraltı şehri bulunuyor anlayacağınız. Orada bu İncil bulunuyor. Ama tabi okuyamıyorlar. Süryanice olduğunu anlıyorlar. Oradaki Süryani papazlara gösteriyorlar. Onlar da okuyamıyorlar. Biz okuyamayız bunu. Bu Aramcadır diyorlar. Harfler Süryanice ama dil Aramca. O zaman işte soruştura soruştura bu Hamza Bey'i buluyorlar ve o okuyor ve tercümesini yapıyor ama bazı sayfaları eksik. Büyük paralarla satın alıyor onlardan. Bir sürü zengin iş adamlarını falan devreye sokuyor, yardım istiyor. Adam hoca onun parası yok yani bunu alın diyor ben tercüme edeyim yani bunu insanlar okusun. Ve araştırmaya gönderiyor İstanbul Üniversitesi sanıyorum. Önemli bir üniversitemize. Gönderiyorlar üzerinde karbon 14 yöntemi ile tarih belirlemesi yapılıyor. Üzerindeki o kağıtlar milattan öncesine ait olabileceği tespit ediliyor. Yani miladın başlangıcı sıfır ya da biraz öncesi ya da biraz sonrası. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yıllara denk geldiği kağıtların üzerindeki mürekkebin de miladi 80'den evveline ait olduğu. 80'den evvel yazıldığı. Yani İsa Aleyhisselam hayattayken ya da onun göğe çekilmesinden az sonra. Hiçbirisi bu özelliğe sahip değil. Dünyada hiçbir İncil İsa'nın doğduğu tarihe rastlamıyor. Dediğim gibi 4. asra ve Yunanca olarak. Ve tercüme olduğu belli. Zaten onun konuştuğu Aramcaydı. Bunlar tercüme olduğu belli. Ama bu İncil dünyada tek hem Aramca hem de o tarihe ait. Ve bunun acilen yayınlanması lazım. Ve çok ilginç sordular o Müfit yükseldi zannedersem. Ona dediler yani farklı bir şey var mı? Yani bu piyasadaki Barnabas İncil'inden farklı bir şey var mı? Dedi evet farklı şeyler de var. Mesela Peygamberimizin dediği şeyin orada geçtiğini söyledi. Erkeklere altın haram. Erkekler altınla süslenmemeli. Diye o İncil'de geçiyormuş. İsa Aleyhisselam'ın verilen şeriatta da öyleymiş demek ki. Ve çok ilginç bir şey şu anda o nüshalar ben o kısmını tam anlayamadım ses gürültü oldu biraz kaçırdım gibi ama fakat yüzde yani 70-80 herhalde anladığım gibi şu anda o nüshalar Genelkurmay Kütüphanesi'nde el konulmuş vaziyette kimseye gösterilmiyor. Ve o bölgede askeri bölge ilan edilmiş kimseye izin verilmiyor. Ve olay kapatılmaya çalışılıyor adeta. Halbuki böyle bir imkan var elimizde. Bu İncil'in yani en azından İsa'nın hayatı bile olsa bu gerçek İncil olmasa da İsa'nın hayatının doğru şekli ve Barnabas'ın bundan 4 tane yazdığı, 4 tane çoğalttığı. Birisi işte Hakkari'de. Birisi Filistin topraklarında Colan tepelerinde. Birisinin Kıbrıs'taki, kendisi zaten Kıbrıs'ta ölmüş, mezarı var orada. Ve birisinin de Zago tarafları, Irak'ta herhalde, olduğu biliniyor. Ve bunu üçü bulunmuş, biri bulunamamış. 4 nüsha yazdığını kendisi söylüyor. Yerlerini de söylüyor. 3'ü bulunmuş, daha biri bulunmamış. Ve bu İncil'in böyle bir insan da hayatta varken adam yaşlı bir adam bu Hamza Bey yaşlı bir adam ve adam öldürülmekten de korkuyor ama diyor ki ben ölümden de korktuğumdan da değil fakat benden sonra bunu kimse okuyamaz yani ben hayattayken bunu adam gibi tercümesini yapalım birkaç sayfası eksik köylüler vermemiş mi artık parayla satmışlar zaten büyük paralar istemişler. O zaman işte bir şekilde halletmiş, almışlar onları. Elhasılı o son sayfaları da kimdeyse Allah'tan korkup onu getirmeli, vermeli. Ve bu adamcağız da ölmeden bunu tam tercüme etmeli. Genelkurmay da bu önemli tarihi belgeyi ortaya çıkarmalı. Bu Genelkurmay'ın işi değil kardeşim bu. Herkes işini yapsın, tamam mı? Herkes işini yapsın. Genelkurmay'ın ne işi var böyle kültürel eserlerle? Bu Genelkurmay'ın işi midir? Versin bunu Kültür Bakanlığı'na. Ben öyle anladım, yanlış anladıysam bilmiyorum ama orada en azından o bölgenin de askeri bölgeye çevrilmesinin sebebi ne ki yani? Niye askeri bölgeye çevriliyor? Böyle bir İncil'in bulunduğu bir yer Kültür Bakanlığı'na verilmeli. Orası madem ki bir yeraltı şehridir, o zaman bütün tarihi eserlerin olduğu yerlerin hepsini askeri bölge ilan edelim. Olur mu öyle şey? İlginç yani. Kıbrıs'taki de yine askeri bölge ilan edilmiş. Onun mezarının bulunduğu yer, orada bulunan İncil, o bölge neyse orada bir yer, yine orada askeri bölge ilan ediliyor. Ne oluyoruz yani? İnşallah o programın devamı gelir. Bazı Hristiyanlar itiraz ettiler falan, niye bize hakaret ediyorsunuz falan. Halbuki burada bir hakaret falan söz konusu değil. Bulunan bir İncil'den bahsediliyor. Bu İncil'in diğer İncil'lerden farklı olduğundan bahsediliyor. Onlarda İsa tanrılaştırılırken bunda tanrılaştırılmadığı anlatılıyor. Bunda bir hakaret falan söz konusu değil. İnşallah o hakaret bahanesiyle tekrar bu konu gündeme gelir de bunun bir tercümesini görür okuruz yani. Yani bizim ona ihtiyacımız mı var? Kur'an bize yetmiyor mu? Tabii Kur'an-ı Kerim bize yeter de. Yani bu bir delil oluyor elimizde. Çok yani ilginç olan noktası o yazının, o mürekkebin miladi 80'den evveline ait olduğu, tam Barnabas'ın yaşadığı döneme, İsa'nın yaşadığı döneme ait olduğu üniversitenin tasdikiyle ortaya çıkıyor. Bu önemli bir şey yani. Bunun ve bu 84'te bulunmuş, bakın. Düşünün yani 25 sene evvel, 25 yıldır bizi haberdar etmediler. Vebal var ya, vebal var. O adam yakında ölür gider. Yani bir daha öyle insan nereden bulacaksınız? Aramca'yı okumak kolay mı öyle?